Ayrım 13, sayfa 122. Rozet hayatıma bir bahar gibi doğdu. Yazın tüm sıcaklığını geride bırakıp yerini sonbaharın ılık rüzgarına teslim ettiği, yaprakların yerleri süslediği bir gün. Büyükada'da arkadaşlarla gidilen dans partileri, akşam gezmeleri. Ve birden en yakın arkadaş Rudy'den gelen bir telefon onun hayatının dönüm noktasına doğru yol almasına neden olacaktır. Rudy o gün adada değildir ve ısrarla İzzet'i İstanbul'a çağırmaktadır. Mesajı nettir. Adada eğlenecek kızları boş ver ve hayatını kurabileceğin düzgün kızlara bak. İzzet bu çağrıya kayıtsız kalmaz. Zaten adada vakit geçirmek de onun için çocukluğunda olduğu gibi vazgeçilmez bir şey değildir. Vapura atlar ve İstanbul'a gelir. Rudy kafasından bir gün organize etmiştir. Yanında ileride eşi olacak olan Lika ve Rozet isimli genç kız vardır. İzzet bu üçlüye dahil olur ve gün birlikte geçer. Gençler önce sinemaya, sonra da yemeğe gider. Birlikte geçirilen saatler eğlencelidir. Bir arada olmak hepsine iyi gelmiş olacak ki çok zaman kaybetmeden buluşmalar tekrarlanır. Rozet Navarro çevresinde güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken bir genç kızdır. Herkesin gözü üzerindedir. İyi bir ailenin kızı olması onu birçoklarının gözünde daha da değerli kılar. Dört arkadaşın artık sıradan hale gelen bu buluşmalarının birinde karşıdan karşıya geçerken Rozet birden İzzet'in koluna girer. Bu dokunuş İzzet'in içinde kor haline gelen aşk duygusunu yeniden canlandırır. Görüşmeler sıklaşır, haftada 2-3 defa tekrarlanmaya başlar. Artık İzzet, Rozet'le baş başa görüşmeleri tercih eder. Aşk hiç ummadığı bir anda bir kez daha İzzet'in kalbini yeşertmiştir. Üstelik bu defa aşk imkansız değildir. Bir anda dünyası Rozet olur. Tek istediği sürekli onu görmek, birlikte vakit geçirmektir. Genç kızın durumu da farklı değildir. Rozet'i görmediği anlar genç kız burnunda tüter. Ellerinde olsa her an birlikte olacaklardır ama buna şimdilik imkan yoktur. İzzet bir yolunu bulur ve sabahlara kadar telefonda Rozet'le sohbet eder. Birlikte çok ilginç bir yöntem bulduk. Benim elimden ufak tefek elektrik tamir işleri gelirdi. Bir gün gizli gizli Rozet'in evine gittim. Evlerinin telefonu koridorda duruyordu. Bir telefon kablosu aldım ve onun odasına paralel bir telefon çektim. Her akşam saatlerce yorganın altından konuşmaya başladık. Sonra sabaha kadar telefonu açık bırakırdık ve öyle uyurduk. Ben Rozet'e aşık oldum. O da beni hep sevdiğini söyledi. O yıllarda Rozet Fransız filolojisinde okuyordu. Ben ona göre İstanbul'u daha çok gezmiş, tarihi mekanları daha iyi tanıyan biriydim. Ona İstanbul'u gezdirmeye başladım. Neredeyse her gün bir araya geliyorduk. Ne kadar tarihi yer varsa, ne kadar güzel yol varsa gezdirdim. Piknikler yaptık, beraber vakit geçirirken çok mutlu oluyorduk. Ama birkaç hafta içinde dedikodu yayıldı ve hem onun annesinin hem de benim annemin bu durumdan haberi oldu. Hatta annem, "Umarım bu yaşta evlenmeye kalkışmazsın," diye beni tekrar uyarmaya başladı. Ama öyle olmadı ve zamanla gerçeği kabullendiler. Evlilik bizim için kaçınılmazdı. Gençlerin aşkı ailelerin olmazlarını bir kenara iter. Yaşları küçük bulunsa da aileler birbirine denktir ve bu birliktelik önlenemezdir. Babalar bir araya gelir konuşur ve 1 Nisan 1958'de nişan gerçekleşir. İzzet ve Rozet'in bir ömür boyu sürecek birlikteliklerinin tohumu da böylece atılmış olur. İzzet'in mutluluğu tarifsizdir. Hayatta her insan aşık olur ama her insanın aşık olduğu insanla evlenme şansı olmaz. İzzet işte bu yüzden şanslıdır. Dünyada peşine takılıp gidilecek en kuvvetli duygu olan aşk bu defa ona imkansız bir şeyi sunmamış, aşkla bağlandığı kadınla evliliğe doğru ilerlemektedir. Eşimin annesi Claire Navarro mavi gözleriyle, düzgün fiziğiyle dikkat çeken biriydi. Birlikte yaşadığımız bunca sene içinde kocası Isaac Navarro'ya hep aşıktı. Çok iyi giyinirdi. Bizleri ve misafirlerini çok iyi karşılardı. Doğum günlerini hep hatırlar herkese, akraba ile arkadaşlarına, sayısız yeğenleriyle onların çocuklarına hep hediyeler dağıtırdı. Aslında tüm bu güzel sıfatlara rağmen geçinilmesi çok da kolay sayılmazdı. Ara sıra çok da ciddi sayılmayacak ufak kavgalar ettiğimiz olurdu. Claire Navarro 99 yaşına kadar yaşadı. Kayınbiraderim Dario Navarro ise nişanlandığımızda 14 yaşındaydı. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden elektronik mühendisi olarak mezun oldu ve İngiltere'ye giderek okumaya devam etti. Orada tanıştığı Wendy adında bir İngilizle evlendi ve kısa bir zaman için Türkiye'ye yerleştiler. Dario, TÜBİTAK'ta mühendis olarak iş buldu. Rachel ve Zack adında iki çocukları oldu. Dario, okulda kaptığı sol eğilimlerini tüm hayatı boyunca devam ettirdi ve 1980 ihtilalinde birkaç yıllığına Türkiye'yi terk etmek durumunda kaldı. Hayat görüşü icabı nerede olursa olsun Dario hep ezilen halkların yanında yer aldı. Toplantılara ve 1 Mayıs yürüyüşlerine katıldı. Wendy ile olan evliliği birkaç yıl sonra sona erdi. Wendy Marmaris'e yerleşti ancak Dario bu kez Fatma adında başka bir hanımla evlenerek yeni bir hayat kurdu. Defne adında bir de kız çocukları oldu. Dario ve ailesi Londra'da yaşamaya devam ediyor. Dario elektronikçi olarak mesleğinde çok başarılı oldu ve özellikle büyük şirketlerin network bağlantıları mühendisliğinde uzman oldu. Sefarat Yahudilerinden olan Rosette'in babası Isaac Navarro yakışıklı, çevresi tarafından sevilen biridir. Yakın çevresinde kumarı çok sevdiği hakkında söylentiler vardır ama bu konu aile bireylerinin hayatına yansıyacak kadar ayyuka çıkmış bir durum değildir. İplik ve kumaş imalatıyla uğraşan Bay Navarro'nun 3 adet tekstil fabrikası vardır. Beşiktaş Yün İplik Fabrikası'nın da ki şu anda Topkapı'daki Yeşil Kundura'nın olduğu yerde bulunmaktaydı, ortağıdır. Kardeşi Nesim Navarro ile birlikte çalıştırdığı dokuma tezgahlarında da kumaş imal ederlerdi. Ama onun esas gurur duyduğu fabrikası Rami Kışla Caddesi'nde Bereç Fabrikası'na yakın bir yerde bulunan Lanatex Yün İplik Fabrikası'dır. İzak Bey günün şartları düşünüldüğünde hali vakti yerinde biridir. Kayınpederi İzzet'e o günün koşullarında 150 bin lira drahoma verir. Dipnot, drahoma farklı toplum ve kültürlerde evlilik öncesi kadına ailesi tarafından sağlanan ve evlilik sonrasında yönetimi genellikle erkeğe yani damada geçen maddi varlıkların tümüdür. Bu paranın 50 bin lirası gençlerin evinin döşenebilmesi için hemen verilir. Geri kalanla İzzet'e bir iş kurulması planlanır ki daha sonra Altan Haker ile girişeceği kumaş imalatı işi bu parayla gerçekleşir. Altan Haker, Naim Haker'in oğluydu. Naim Haker'in Musevi olduğu kesinlikle konuşmasından anlaşılmazdı. Kendini gerçek Türkiye'li olarak hisseden bir Yahudiydi. Çocuklarını da bu şekilde yetiştirmişti. Bana verilen drahoma ile birkaç hafta içinde Altan Haker ve İzzet Keribar kolektif şirketi kuruldu. Kayınpederimin ürettiği yün iplikleri alıp onlarla dokumacılara fason yaptıracaktık. Mercan, Büyükvalide Han'da İstanbul'daki her cemaatten dokumacılar vardı. İplikleri oraya gönderir, istediğimiz çeşide göre serj, epengle, filafil gibi birçok kumaş dokutmaya başlardık ve başladık. O zamanki dokuma tezgahlarını görseniz kendinizi hurdacı dükkanında sanırdınız. Hepsi çok eski, çok ses çıkaran, bol tamirli, dökülen cinstendi ama yine de çalışıyordu. Altan Haker, Valide Han'a gittiğinde Manchester'a gidiyorum diye şaka yapardı. Ben ise kumaş işinden hiç anlamazdım. Yapılanları yeni yeni kavruyordum. Altan Haker'le olan ortaklığımız 5-6 yıl sürdü. Ardından Ege bölgesinde çok müşterisi olduğu söylenen İzmirli tüccar Mois Benadava da yeni ortak sıfatıyla bize katıldı. Ama senetler protesto olmaya başlayıp bataklar çoğalınca bu işin tadı kaçtı ve sonunda yaklaşık 45 bin lira tutarında müşteri senetlerini alarak işten ayrıldım. İşe de son verildi. O ufak sermayeyi de kendi ithalat işime kattım. Diğer taraftan Rıfat Keribar'da daha İzzet askerdeyken eşinin ısrarları sonucu Şapat Levi ve Vitali Levi ile ortaklığını bitirmiş, kendine ait bir iş yeri kiralamıştır. Dükkanın yeri Sirkeci'deki Rıza Paşa yokuşunda 71 no'da şu anda Garanti Bankası'nın bulunduğu yerin karşısında yer almaktadır. Billur İş isimli dükkan İzzet'in de eskiden beri sevdiği bir yerdir. Dükkanın eski sahibi de yabancı değildir. Aile dostu Edgard Grupper'dir. Renkli kişiliğiyle bilinen ve çoğu zaman İngiliz kumaşından yapılma iyi giyimiyle dikkat çeken Bay Grupper, konuşurken de genellikle İngilizceyi tercih eder. Edgard Grupper'in güzel eşi savaş yıllarında Türkiye'den kaçıp Addis Ababa'ya yerleşmişti. Keribar ailesinin dostu olan Bay Grupper, tatil günlerinde aileyle birlikte oynanan oyunlara da eşlik eder. Bay Grupper, bezikten çok poker ya da biriçi tercih etmektedir. Burla Biraderler dönemin en büyük şirketine sahiptir. İzzet'e göre o yıllarda en zengin Musevi asıllı aile onlardır. Burla Biraderler bazı işlerde Vehbi Koç'la da ortaktır. Bay Grupper, Burla Biraderlerin beyni sayılan Eli Burla'nın en iyi arkadaşı olmasının yanı sıra birlikte ticaret de yaparlar. Bay Grupper, Alaaddin gaz sobalarının mümessilliğini yapar. Alaaddin sobaları ithal edildiğinde haber hemen etrafa yayılır. Rıza Paşa dükkanının önünde onlarca kişi kuyruk oluşturur. Tahmin edilen odur ki Edgar Grupper, milli korunma gibi kanunların baskısından yorulur ve artık çalışmayacağım diyerek işi bırakır. Böylece Bay Grupper, Billur İş dükkanını Rıfat Bey'e devreder. İki katlı, oldukça güzel dekore edilen Billur İş, o dönem İstanbul'un en büyük ve güzel toptan züccaciye dükkanıdır. Dükkanda çalışan bazı tezgahtarlar da Rıfat Bey'le çalışmaya devam eder. Bu tezgahtarların birçoğu Musevi asıllıdır. Ama aralarında Bay Antoine D'Allegio ya da hesap uzmanı Bay Ali Branti gibi Levantenler de vardır. Aklıma 50-60 yaşlarında olan, sürekli yelek giyen, saçını ters tarayan ve biraz da yelken kulaklı diye tarif edebileceğim Nesim Baruh geliyor. İspanyolca konuşan bu adam Kuzguncuk'ta yaşardı. Bir de Bay Vitali Mitrani hatırıma geliyor. Daha yaşlı ve tecrübeli bir tezgahtarımızdı. Babamın İspanyolca konuşan çalışanları sayesinde ben de İspanyolcayı kısa sürede sökmüştüm. Bir de Siirtli olan Hüseyin Ağa vardı. Arapça bilirdi. Asla uzaya insan gönderildiğine inanmazdı. Bir türlü aklına yatmazdı. "Mümkün değil, 7 kat buz tabakası var. Nasıl aşacaklar?" deyip dururdu. Muhasebecimiz Bay Sarano vardı. Daha sonra 70'li yıllarda oğlu Joe Sarano ve eşi Lilith ile çok yakın bir arkadaşlık kuracaktık. Bay Sarano'nun yardımcısı ise Levanten asıllı Antoine D'Allegio idi. M. D'Allegio'nun kalınlı inceli kaligrafik çok ilginç bir yazısı vardı. Hep ona yazdırırdık başlıkları ya da etiketleri. Eski ortaklıktan ise bize gelenlerin arasında kasaya bakan Rita Negrini ve çok da sevdiğimiz Necati'yi sayabilirim. Necati 1964'te dükkan kapanana kadar bizimle kaldı. Bir de büyük babamın döneminden beri bizimle çalışan yaşlı bir elemanımız vardı. David Rofe. Yani garson de büro, onu götür, şunu getir şeklinde görevleri olurdu. Bazen babamın öldüremediği sinekleri kovalama gibi komik işlere de bakardı. Bu David Rofe aslında Kuru Çeşmeli Musevilerdendi. Kuru Çeşme'de galiba 1930-40'larda büyük bir yangın olmuş. Yangından sonra oradan Ortaköy'e gelip çok ufak bir eve yerleşmişler. Hatırlıyorum da o yıllarda bir kez evine gitmiştim. Tabii evden çok kümese benziyordu. Öyle küçük bir dehliz. Neredeyse kulübenin içinde otururdu. Çok çalışkan, çok da zeki olmayan fakat iyi yürekli ve çok şaka kaldırmayan bir adamdı. Biz o dükkanda 1957 yılından başlayarak bildiğimiz toptan züccaciye işini yapmaya devam ettik. İthalat o yıllarda çok kısıtlıydı. Bazen lüks lambası ya da çeşitli boyalı madeni kutular ithal ederdik. Dolambaçlı yollardan ithalat yapanlar yok değildi. Konfederasyon ya da servet transferi, turistik otel tahsisi kullanılarak mal getirilirdi. Babam her zaman işi sağlam tutardı. Hiçbir zaman bu tür riskler almaktan hoşlanmazdı. Züccaciye işinde risk alabilenler çok güzel işler yaptılar. Babamın işi yerli mallar satarak hep aynı düzeyde kaldı. Babam 1964 yılında "Ben artık yoruldum" deyip işi kapatma kararı aldı. Ben de bu kez neredeyse işsiz kaldım. Ama az da olsa ithalat yaparak, lisans ticareti yaparak ve özellikle çıkan tahsisli ithal malları kotalarından faydalanarak Yusufyan Han'daki işimi devam ettirdim. Sonunda 1975 yılında ithalatçı olan şahsi firmamı tasfiye ettim. Fincancılar Caddesi, Yusufyan Han'daki yıllarımda yeni bir arkadaş edinmiştim. Yom Tov, Özçiprut'ta ithalat yaparak geçimini sağlıyordu. Komşuluk kısa zaman içinde sıkı bir dostluğa dönüştü. Çok iyi bir insandı, konuşkandı, eski öykülerini defalarca dinlemekten bıkmazdım. Benimle Musevilerin konuştuğu dili, yani İspanyolca konuşurdu. Beni çok sevdiğini her fırsatta herkese anlatır dururdu. Ailece görüşmesek bile son yıllarına kadar bu arkadaşlık devam etti. Hatta ortak olarak ithalat bile yaptığımız olmuştu. Paris'te balayı. İzzet'in işi düzene konulmuş, düğüne sayılı günler kalmıştır. İzzet ve Rozet heyecanlıdır. Aileler ise tatlı bir koşuşturma içerisindedir. Ama en büyük heyecan geline aittir. Rozet'in içi içine sığmamaktadır, şaşkındır, mutludur. Düğün koşuşturmaları başlamıştır. Genç kızın iki ayağı bir papuca girmiştir. Her şeyin hayallerindeki gibi kusursuz olmasını istemektedir. Güzelliğiyle dillere destan genç bir kızdır ama her gelin adayı gibi ya istediğim gibi güzel gelin olamazsam korkusu onun da aklındadır. Gelinliğini Esmer Sara lakabıyla tanınan Sara La Preta isimli usta kadın tercisine diktirir. Madame Sara'ya elbise diktirebilmek herkesin harcı değildir. Çoğunlukla hali vakti yerinde olanlar onun kapısını çalar. Yani Rozet şanlı bir gelin adayıdır. Tarihler 24 Kasım 1958'i gösterirken İstanbul'da yaşanan soğuk kışın aksine iki gencin yüreğinde sıcacık duygular hüküm sürmektedir. Keribarların ve Navarro'ların evinde düğün için son hazırlıklar yapılmıştır. Rozet, İzzet'in hayallerindekinden çok daha güzel bir gelin olmuştur. Bu güzelliği ölümsüz kılan o güne ait düğün fotoğraflarını dönemin ünlü fotoğrafçısı Otmar evde çeker. Nikah yeri tüneldeki Beyoğlu evlendirme dairesidir. Birbirlerine evet diyen gençler bir kez daha şahitlerin huzurunda evet diyerek dünya evine girer. Dini tören 30 Kasım'da Galata'da bulunan Neve Şalom Sinagogu'nda gerçekleştirilir. O gün saat 15'te Neve Şalom Sinagogu'nda gayet şık bir tören oldu. Eşimin düğün elbisesi muhteşemdi. Ben o zamanın modasına uygun olan gri silindir şapka giymiştim. Eşim Yahudi düğünlerinde her zaman olduğu gibi babasının kolunda sinagoga girdi. Sade bir törenden sonra herkes sırayla yanımıza gelerek tebrik etti. Sinagog çıkışında yakın akrabalarla birlikte anne ve babamın Ayaspaşa'daki evine gittik. O sırada maç çıkışı vardı. Babam silindir şapkası ve siyah elbisesiyle karşıdan karşıya geçince kalabalık yarıldı ve maçtan çıkanlar onu alkış yağmuruna tuttu. Günün akşamında Kervansaray Gece Kulübü'nde düzenlenen düğünde Güney Amerika müziği yapan Los Paraguayos sahneye çıkar. Gençler ilk gecelerini Yeşilköy'de bulunan Çınar Otel'de geçirir. Paris tıpkı bugün olduğu gibi o günde romantizmin şehridir. İzzet ve Rozet de balayı için bu büyülü şehri seçmiştir. Paris, İzzet'in ilk Avrupa seyahatidir. Paris onun hayallerinde dünyanın en güzel şehri olarak yer almıştır. O yüzden de bu gezinin onun için anlamı daha büyüktür. Direkt uçuş yoktur. Önce Roma'ya, oradan da Paris'e uçulur. Uçuş 40-50 kişilik Air France'ın yeni jet uçakları olan karavellerle gerçekleşir. Paris'e varır varmaz ilk iş sağ salim vardık diye postaneye giderek aileye telgraf çekmek olur. Şehir daha adım atar atmaz gençleri kendisine hayran bırakmayı başarır. Paris anlatıldığından da izlendiğinden de daha güzeldir. Paris'te olmak bambaşkadır. Şanzelize Caddesi'nin görkemi İzzet'in hafızasından bir ömür boyu kaybolmaz. Ailenin yakın dostları Tanika ve Vitali Eskenazi Paris'te yaşamaktadır. Gençler başları sıkıştığında ya da yardıma ihtiyaçları olduğunda onların kapısını çalar. Bay Vitali Eskenazi 1950'li yılların ortalarında ithalatla ilgili bazı sorunlu işlere bulaşmıştı. Sonunda durumun kendi geleceği için çok iyi olmadığını düşündü ve Türkiye'yi terk ederek Paris'e yerleşti. Son derece kibar bir beyefendiydi. Eşi Tanika Eskenazi İstanbul'dayken önemli bir piyanistti. Müzik kabiliyetimi keşfeden ve benim piyano dersi almamı sağlayan kişiydi. Bazen evine gittiğimde hep kuyruklu piyanosunun önünde oturup gel sana bir şey çalayım derdi. Bana sen de piyano çal, ihmal etme. Çok iyi çalışan parmakların var. İnanılmaz bir kulak yeteneğine sahipsin. Bunun önemini bil derdi. Bayan Eskenazi birçok büyük müzik virtüözünü Türkiye'ye davet ederdi. Bunlar her yıl Kontia isimli ajansın organize ettiği saray sinemasındaki konserlere gelirlerdi. Samson François, Lazar Levy, Julius Katchen, Yehudi Menuhin, Nathan Milstein ve Davy Erlich, Arthur Rubinstein, Pierre Fournier ve Zino Franciscati isimleri hatırladıklarım arasında. Eşimle ben balayı için Paris'e gittiğimiz zaman Eskenaziler bizi sevgiyle karşıladılar. Muhtemelen annemler onlara bizim çocuklar Paris'e geliyor diye haber vermişti. Daha sonraki yıllarda ne zaman Paris'e gitsek onları da yaşadıkları sürece ziyaret ettik. Bizi hep en şık yerlere yemek yemeye ya da Paris'in civarında günü geçirmeye davet ederlerdi. Arkadaşlarının çocuklarını öyle şık ve pahalı yerlere götürmekten zevk alırlardı. Biz seyahate resmi olarak bize verilen 100 dolar gibi çok az bir dövizle giderdik ama orada geçinmek için daha çok paraya ihtiyacımız olurdu. Vitali Eskenazi bize yardımcı olurdu ve İstanbul'a döndüğümde kardeşime ödersin derdi. Biz de borcumuzu Türkiye'ye dönünce kardeşine hemen iade ederdik. O dönemi yaşayanlar seyahatlerde dış ülkelerdeyken bu tür yardımın ne kadar işe yaradığını çok iyi hatırlarlar. Balayı süresince Paris'te araba kiralayıp kullanmayı o tavsiye etmişti. Birkaç yıldan beri Paris'te kolay kolay sokakta araç park edecek yer yok ama o zamanlar çok rahattı. Biz 15 gün boyunca Paris'i ve Versailles Sarayı gibi Fontainebleau gibi Paris'in civarındaki güzel yerleri kiraladığımız Panhard arabamızla gezdik. O yıllarda henüz park sorunu ya da ceza yoktu. Sonra oradan 3 günlüğüne Londra'ya geçtik. Planımızda olmadığı halde dönüş yolunda 3 gün Roma'da kaldık. Ayrım 13 sonu, sayfa 129.